Donanım Haber'in teknoloji videoları Casper'ın katkılarıyla yayınlanmaktadır. Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Ender Yıldız.
Merhaba, ben Talha Aynacı.
Bu sefer görüntüsü değişik bir ikisiyle beraberiz. Hep ortaya Talha'yı alırdık. Ersin'in yokluğunda ortaya Ender'i almak istedik.
Donanım Haber tarafı kalabalık
bu sefer. Evet, bu sefer kalabalıklaştık. Hep iki tane oyuncu, bir tane donanımcı oluyor dedik. Buraya kadar arkadaş.
Yeter.
Bundan sonra iki tane donanımcı, bir tane oyuncu olacak. Ersin Almanya'ya gitti, yine geziyor. Yine bir oyun lansmanı için Almanya'da bulunuyor. Biz de bu sırada tabii ki ikisi birin devamı niteliğinde çekelim diye, bol bol da sohbet edelim diye, bu sefer donanım konuları gerçekten ciddi anlamda konuşulacak konular olduğu için Ender'i davet ettik. Sağ olsun geldi, o da işini bırakıp. Demek. İlk haberimiz donanım haberle ilgili aslında, hem de Nvidia ile ilgili. Biliyorsunuz biz Nvidia işbirliği ile ilgili beraber bir yarışma düzenlemiştik ve bu yarışmada birinci olacak kişiye de içerisinde GTX 780 ekran kartı bulunan son nesil bir oyuncu bilgisayarı hediye edecektik Expert'den. Bu şanslı kişi videosuyla Ural Memiş oldu. Zaten şu anda izliyorsunuz videosunu, oldukça güzel bir video ortaya koymuş.
Çok kısa, 45 saniyelik bir video içerisinde Nvidia'nın istediği bütün mesajları çok seri ve güzel bir paket halinde sunmuş.
Bir reklam filmi çekeceklerdi Nvidia'nın GeForce Experience uygulaması hakkında ve herhalde bu videodan daha kısa ve öz bir şekilde de anlatılamazdı.
Yani evet, çok güzel bir prodüksiyon olmuş. Animasyon olsun, vermek istediği mesaj olsun, çok güzel ve doğru yerlerde vermiş. Açıkçası profesyonel bir reklam filmi gibi olmuş da diyebiliriz.
Ya benim aklıma şey geldi, hani böyle bazı filmleri falan görürsünüz, ya benim aklıma böyle bir şey çekmek niye geldi? Benim de öyle bir hissettim ya, dedim bundan ne Battlefield 4 oynarım ben şimdi falan gibisinden.
Ama güzel bir uygulama zaten. Gerçekten genel olarak da oyuncular için çok hızlı bir şekilde ayarları yapabiliyorsunuz. Zaten ne kadar güzel olduğunu AMD'nin de 290 serisiyle beraber bu uygulamayı vermesiyle gördük arkadaşlar. İnternette ücretsiz Nvidia sahipleri, Nvidia ekran kartı sahipleri direkt indirip kullanmaya başlayabilirler. Bir diğer haberimiz de yine Nvidia ile ilgili. Çünkü 780 Ti'yi konuşacağız. Nvidia baktı ki ucuz ve hızlı AMD ekran kartları piyasaya sürülünce Titan'ı 1000 dolardan satamayacak. Oldukça güzel fiyat indirimleri yaptı. Bir de bu fiyat indirimlerinin üstüne Titan'dan daha hızlı, daha uygun fiyatlı 780 Ti ekran kartını da duyurdu. Ekran kartının teknik özelliklerine baktığımızda 280 az kalacak.
O kadar çok var ki.
2880 adet shader'a sahip, 240 tane doku ünitesi var. 48 ROP, 7 GB, 3 GB GDDR5 bellekle süslendirilmiş durumda. 384 bit bellek veri yoluna sahip, 875 MHz'de çalışan işlemci, 928 MHz'e kadar da kendini boost edebiliyormuş. Otomatik overclock'a sahip. Zaten testlerini yaptık, 290X'i geçmeyi başarmışlar ekran kartı.
Evet, zaten Titan daha çıktığında o GK110 Yonga setinde kapalı olan bir adet SMX'in ne zaman açılacağı soru işareti hep vardı.
İşte rekabet başlarsa evet, açarız diye orada duruyordu.
Nvidia'yı sıkıştırdı yani biraz. Hemen oradan açtılar ve 780 Ti'ye yaptılar. Performans olarak üst düzey bir kart ve 700 dolarlık yurtdışı satış fiyatıyla da 999 dolar Titan'la kıyasladığımızda aslında rekabetin son kullanıcılara ne kadar yaradığının en büyük de göstergesi oldu.
Evet, burada oyuncu tarafını bence en çok ilgilendiren şey kartın performansı. Tamam, muazzam, gerçekten çok yüksek. Hatta 4K ve 2K oyunlar için artık yeterli bir ekran kartına sahibiz. Evet, 4K'da da birçok oyun oynayabiliyorsunuz. Ama Nvidia biliyorsunuz GeForce Experience ile beraber Shadow Play isimli bir uygulama da geliştirdi ve artık bilgisayarınızın performansından çok bir şey kaybetmeden oyunları kaydedebiliyorsunuz görüntülerini. İsterseniz canlı yayın da yapabiliyorsunuz. Bu tam senlik dalı aslında.
Yani aslında baktığımız zaman yeni nesil konsollarda da bu kaydetme, paylaşma özelliklerinin çok fazla ön plana çıktığını görüyoruz. Nitekim YouTube veya işte Twitch gibi sosyal medya araçlarıyla birlikte insanların Let's Play tarzı videolara çok fazla yoğunlaştığını, hatta oyun oynayan kesimin oyunu bırakıp izlemeye yöneldiğini görüyoruz. Ben bunu şunu bağlıyorum. Herhalde insanların artık çok eskisi kadar oyun oynamaya vakti yok. Onun yerine izleyeyim, sonunu göreyim. Bana yeter. Hani o deneyimi yaşamış kadar olurum diye düşünüyorlar.
Ya şimdi ben de öyle bir deneyim vardı. Ben kardeşim aramda 20 ay olduğu için iki arkadaş büyüdük evde. Yani öyle yaş farkımız çok ciddi yoktu. Ben genelde kardeşim oynasın izleyeyim. Yani yorumlayayım yanında. Onu çok severdim. Şimdi canlı yayınlara geçtiğimizde chat paneli var. İnsanlar oradan yorumlayabiliyorlar. Evet, konuşuyorlar. Evet. Orada daha büyük eğlence var. Yani oynayıp yorulacağına zaten aynı şeyleri göreceksin.
Evet. Senin yerine oynuyorlar. Evet. Ve detayları da paylaşabiliyorsun. Atladığı bir şey olduğunu ekleyebiliyorsun söyleyip ona rağmen onunla beraber oynayan kişiyi de yönlendirebiliyorsun. Çok aslında bak,
daha samimi bir de ortam evet, oluşuyor yani.
Çok güzel bir paylaşım ortamı oluyor.
Gerçekten öyle, etkili bir yöntem. Tabii ki yine Nvidia 600 serisi üzeri ekran kartına
sahip. Çünkü bunun da sebebini söyleyelim. Nvidia'nın Kepler mimarisiyle beraber GPU'larında NVIDIA ENK adı verilen bir motor geliştirildi ve bu özel fonksiyona sahip silikon H264 videoları çok düşük sistem kaynaklarını kodlayabildiği için o motorun aslında yaptığı bir özellik bu. Görüntüler üretilirken o motorda bir taraftan frame buffer'dan yani ekran kartının belleğinden görüntüleri sıkıştırıp hızlı bir şekilde sabit diske kaydetmenize olanak sağlıyor.
Evet, oldukça iddialı bir uygulama. Zaten denemek serbest, ücretsiz olması da artısı.
En büyük
artısı. Evet, buradan isterseniz yeni nesil konsol savaşlarına geçelim. Ay sonunda çıkışını gerçekleştirecek. Sayılı günler kaldı.
Büyük heyecanla bekliyoruz.
Ancak baktığımız zaman gelen haberler her iki konsol içinde yani pek çok tartışmayı devam ettiriyor. Bunların herhalde en çok dikkat çekeni daha önce dedikodu olarak dolaşan, sonra resmi olarak onaylanan Call of Duty Ghosts'un PlayStation 4 sürümünde 1080p natif, yani orijinal 1080p'de çalışması, Xbox One sürümünde 720p'de çalışıp ya upscale edilmesi, yani 1080p upscale edilmesi. Bunun üzerine çok büyük tartışmalar döndü. Daha sonra işte Crytek cephesinden mesela Rise'da yine 900p'de çalışıyordu yanlış hatırlamıyorsam. En son Dead Rising 3 720p 30fps'de. 30fps olması çok sıkıntı değil öyle bir oyun için gerçi ama 720p olması tabii insanlar birazcık laf söz ettiler. Bunun üzerine Infinity Ward'dan özellikle Call of Duty Ghost üzerine gelen pek çok yorum üzerine bir açıklama yapma gereği duydular. İşte efendim niye hani yeni nesil konsollarda böyle bir fark var diye. Birazcık böyle ağız bükerek kapalı yollarla Xbox One'ın sistem özellikleriyle Kinect'e ve işte sesli chat'e yoğunlaşarak o bu hafıza şeyinin özelliklerinin kaynaklarının istenmeyen taraflara gönderilmesi ve aslında oyun yapımcılarının bu kaynaklardan yeterince yararlanamadığını söyledi. Bu yüzden dolayı da 60 kare oranını tutturmak için haliyle 720p'ye çekmişler Xbox One sürümünde. Şimdi bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ya ama.
Şimdi aslında Talha şunu söyleyeyim. Biz iki konsolun da teknik özellikleri açıklandığından bu yana ne diyoruz? Xbox çok daha güçsüz diyoruz. Evet. Çünkü Xbox'ın içerisindeki GPU da daha az shader sayısına sahip. Yani iki GPU da sökseniz, PC'ye taksanız PlayStation 4'ün içindeki GPU daha fazla iş yapma kabiliyetine sahip. Daha yüksek kare saniye oranı gösterir. Aynı çözünürlükte, aynı detayda. Evet, doğal olarak PlayStation 4'e bakıyorsunuz GDDR5 bellekle
bütün sistem
besleniyor. İnanılmaz bir bant genişliği var. Xbox One'a bakıyorsunuz DDR3 bellek kullanmışlar.
Yanında da bir ESRAM var hani sözde çok yüksek bant genişliğine sahip. Ama hem yazılım ve programlama anlamında programlayıcıyı, oyun geliştiriciyi zora sokan bir şey ve ikisini matematiksel olarak toplasan bile ancak GDDR5 belleğine teorik olarak yaklaşabiliyor. Ama pratikte onun tabii yansıması hiçbir zaman teorikte olduğu yani kadar
olmuyor. Xbox One'da ESRAM diye bir olay söz konusu ama bunun ne kadar etkileyeceği...
İşte hiçbir şey etki etmez o. Hani çünkü toplasan bütün bandwidth'i ancak işte PlayStation 4 yapabiliyor ki o estiren 120 yani megabayta upgrade edeceğiz, arttıracağız, 32 megabayttan yukarı taşıyacağız falan dedikleri ufacık bir bellek. Yani öyle gigabaytlar, 1 gigabayt, 2 gigabayt tabii bir bellek yok orada. Ufacık bir bellek koymuşlar. Şimdiki modern işlemcilerdeki tampon bellek gibi düşünülebilir bu. Programcı oraya özel program yazacak da düşük sistemi birazcık daha hızlandırmaya çalışacak. Zaten sistemin matematiksel hesap gücü daha düşük. Yani geçtim bandwidth'ini falan. Siz ne yaparsanız yapın PlayStation 4'ün gücüne ulaşamazsınız orada. Bir de gitmiş Kinect'le Minect'le oradan ayırma yapmış. Evet. Televizyon uygulamaları için bellekle yer alloke etmiş. İşte oyundan televizyon arasında hızlı geçeceğim diye televizyon uygulamaları sürekli aktif kalıyor. Oyun konsolundan çıkıyorsun sen. Evet. Xbox 360'ın sanki Xbox 160 Plus versiyonu.
İşte ben burada bir çizgi çekip lafınızı böleceğim ama bir şey söylemek istiyorum. Şimdi geçtiğimiz nesile baktığımız zaman...
Boşalmış kamyon gibi Xbox bana doğru bir girdik.
Hayır yok, girme değil ama tabii ki siz donanımsal açıdan ele aldığınızda benden daha tecrübeli insanlar olarak Xbox One'ın daha başarısız olduğunu düşünüyorsunuz. Ben şu oyuncu gözüyle bakmak istiyorum. Geride bıraktığımız nesilde Nintendo Wii en çok satan konsol oldu. Yani ne yaptı? İşte oyunculara farklı bir şey sunmak. İşte Wii Remote dediğimiz olaylarla vesaire falan. Bayağı bir götürdüler malı diyebiliriz. Şimdi acaba Microsoft şunu mu düşündü? Biz çok da yüksek bir donanım koymayalım. Ama böyle işte televizyon özellikleriydi, Kinect'ti falan gibi şeylerle birlikte farklı bir şey yapalım.
Hani Wii farklı bir şey $100 sundu. Diğer konsolların 3'te 1 fiyatını sundu.
Burada pahalı evet.
Şimdi sen daha az donanımsalı, daha yüksek fiyatla farklı bir şey adı altında satmaya çalışırsan ve bu yeni nesil konsol olursa bunun ismi, orada duvara çarparsın yani.
Hayır, zaten 3 tane konsol üreticisi var topu topu. Bir tanesi bu yolda ayrıldı. Hani ben grafik olayını bırakacağım. Eğlence sektörüne daha fazla
zaten olan. Nintendo bir açıklama yapmıştı. Biz rekabet edemiyoruz artık. Farklı şeyler yapmak istiyoruz.
Yani o eğlence sektöründe bir de Microsoft'un olması zaten o pazarı iyice sıkıştıracaktı. Ve ister istemez grafik anlamında elinin güçlü olması.
Bir de Microsoft'un yapmış olduğu yenilik pek oyun anlamında değil de bana daha çok televizyonla haşır neşir olması gibi geliyor.
Yani Amerika'da çalışacak bir şey yani. Amerika'da o sesli komut falan keyifli olabilir.
Tabii ki olabilir. Amerika'daki televizyon servisleri var bir sürü, hepsi üzerinde çalışacak. Adamlar biraz da oraya oynuyorlar ama işin oyun tarafını çok boşladılar.
Yani Johnny izleyecek Amerikan futbolunu, Kinect işte açıl kapan diyecek. Burada Ahmet Mehmet şey izliyor, futbol maçı izleyecek yani. Ona ayarlanabilir mi yani?
Ama şimdi Johnny zaten televizyonunu izliyordu. Yani
ya bu ekstradan sanki bir aracı gibi bir şey olmuş.
Yani üstünde zaten HDMI girişinin olması bunun en büyük göstergesi. Yani uydudan veya herhangi bir kaynaktan yayını alıp üstlerinden döndürüp televizyona
yani vermesi. Yani şey yapması lazım. Dünya çapında Xbox One'ın bütün özelliklerini kullanabilecek hale getirmesi lazım Microsoft'un, ki imkansız gibi görünüyor bana. Canım, Netflix'i bile biz kullanamadık yani. Bizim
internet mi var doğru düzgün?
Evet, internet yok zaten. Benim düşüncem şu yani genel olarak. Xbox One kısa bir çözüm olacak. Biz çok kısa bir sürede Xbox 2'yu bile görebiliriz yani 2-3 yıllık dönemde. Ya çok ciddi bir fiyat indirimine gidecekler bu konuda ya da
Kinect'siz sürümüyle daha yani
bu sürümde gerçekten kaybedecekler. Çünkü PlayStation 3'e karşı Xbox'ın aslında 360'ın başarı kazanmasında bir sebep var. Hatta başarı kazanmış diyoruz ama son rakamlara baktığımızda ikisi kafa kafayalar artık. PlayStation 3'te ne yazık ki Sony eline yüzüne bulaştırdığı bir çoklu oyunculu ağ yapısı yüzünden kullanıcılara bir türlü istenilen deneyimi sunamadı. Ne chat yapabiliyordunuz, ne grup oluşturabiliyordunuz, ne oyuna beraber girebiliyordunuz. Hiçbir şey yoktu. Allah'a emanet bir sistem vardı. Karşısında ise Xbox Live vardı ve kullanıcıdan para ala ala yine de en çok tercih edilen sistem oldu. Demek ki iyi bir şey sunarsanız kullanıcılar para ödüyormuş. PlayStation 4'te akıllandılar. O sistemi daha iyisini şu anda yine sunuyorlar. Para istiyorlar ama kullanıcılar zaten seve seve verecek. Onu da gördüler. Bu sefer bir eksikleri kalmadı. Donanımsal olarak daha güçlüsün. Aynı altyapıyı kullanıyorsunuz. İkinize de oyun yazan adam aynı kolaylıkta yazıyor zaten.
Artık bir de üstüne PC'ye de aynı kolaylıkta yazacaklar yani.
Evet. Ve aynı zamanda işte network altyapısını sağlamışsın. Paylaşma seçenekleri koydun. Sende de hareket algılayıcı sensörler var. Gamepad'i de el ayağını topladın, artık daha rahat bir gamepad'e sahipsin. Bitirdi yani.
O zaman burada ikinci haberime geçeyim hemen. PlayStation 4 için 14 Kasım tarihinde bir oyun duyurulacak. Epic Games tarafından duyurulacağı söyleniyor ve özel bir oyun olacağından bahsediliyor.
Özel oyuna ihtiyacı var ama Talha. Yani.
Ya evet, şimdi baktığımız zaman çıkış oyunlarının da Xbox One'ın böyle biraz daha cezbedici bir yönü olduğu da bir gerçek. Yani Dead Rising 3 her ne kadar Rise için yapılmış olan bütün ön inceleme sürümleri çok kötü olduğu söylense de, hatta bir oyun sitesi nasıl telefonla bir tuşu çevirmek ne kadar eğlenceliyse bu oyunu oynamak da o kadar eğlenceli demişler. Ama baktığımız zaman yani işte Forza Motorsport gibi yani hafife alınmayacak oyunlar da var. Ama işte Epic Games'in duyurulacağı, PlayStation 4'de duyuracağı oyun bilmiyorum. İlk önce Gears of War falan dediler ama Mark Rain, Epic Games'in başkanı, ya saçmalamayın olmaz öyle şey falan dediler. Bilmiyorum yani PlayStation 4'e özdeşliğinde Gears of War'un oyun dünyasını etkilemiş olduğu gibi bir oyun duyururlarsa ya da yaparlarsa.
Ya ben zaten bu konsollarda artık şunu düşünüyorum. Her ikisi birbirine çok benzer olduğu için artık ortak oyunları daha fazla göreceğiz. Ben hiçbir firmanın kalkıp da bir tanesine özel bir şeyler yapacağını zannetmem. Özellikle Microsoft tarafında hızlı bir kaçış olabilir. Çünkü biliyorsun bu konsol yarışında PlayStation tarafından kopan bazı çok kemikleşmiş yapımcılar oldu.
Insomniac Games mesela.
Tabii ki. Yani az satış yaparsanız eğer üretici korkuyor. Çünkü çok daha yüksek maliyetle oyun yapıyorsun yeni konsola.
Milyon dolarlarca para harcıyorsun.
Ama ürettiğin konsol az satıyor. Yani çok riskli bir durum bu.
Resistance serisi mesela duman oldu gitti bu şekilde dediğiniz gibi.
Yani o yüzden bir kopuş olacaktır. Daha çok ortak oyunlara yönelecekler. Çünkü bu ortak oyunlar PC'ye de çok daha rahat çıkabilecekleri için. Sonrasında şöyle yapacaklar. Satacaklar. Doyacaklar. PC'ye de çıkacak. Bazı işte.
Biz büyük ihtimalle PC'de daha iyi grafikler oynayacağız.
Biraz öyle olacak gibi. Ama işte daha iyi grafikler demişken buradan teknoloji tarafında da şöyle bir olay var. Xbox One'ın teknik özellikleri açıklandığında nasıl yavaştı da Microsoft sürekli bir megahertz artışına gitti, bandwidth artışına gitti filan. Nvidia tarafında da 780 Ti duruldu ama Nvidia tarafında sular tam olarak durulmuş değil. Çünkü Nvidia'nın GeForce serisi hala da 280 ve 290 gibi kartlarla karşılaştırıldığında biraz daha pahalı kalıyorlar. Yani bir tarafında sadece 290X yok. 290 da oldukça fiyat performans oranı yüksek bir kart. Ve 780'in karşısında ama yer yer Titan'ı geçiyor. Evet. 290
ve
performans olarak.
Fiyatında $400 olduğunu hatırlatalım. Şu anda 780'in fiyatı indirimlerle beraber 499-500 dolara çekildi. $700'da arada $200'lık farktanca TI geliyor. Bakıldığımızda $100 ucuza, yani 780'den $100 ucuza aldın 290. Yer yer Titan'ı geçtiği için.
Titan'ı geçtiği için Nvidia tarafında da bir önleme gerek duyuldu. 780 baktılar ki burada baş edemeyecek. Zaten Titan'ı çok fazla satmak umurlarında değil. Bu yüzden 780'in Gigahertz Edition'ını hazırlıyorlar. Gigahertz Edition deyince aynı taktiği bir dönemler AMD de yapmıştı, sevgili AMD. Demek ki firmalar böyle taktikler yapabiliyorlar. Gigahertz Edition'ın sızan bilgilerine baktığımızda 1019 MHz standart hızla gelen GPU boost teknolojisiyle beraber 1071 MHz'de kendini otomatik olarak hızlaştırabilecekmiş. Bellek veriyorlu. İşte bellek hızları aynı.
Hep aynı kalmış.
6 GB'de GDDR5 bellekler kullanıyor. 384 bit bir karttan bahsediyoruz. 780'de ne yapıyorsanız bu kartta da onu yapacaksınız
teorik
ama.
Teorik olarak aynı kart. Revizyon belki GPU'da bir revizyon farklılığına gidebilirler. Frekansı biraz daha yükseltmek adına ama piyasadaki birçok 780 de zaten bu frekanslara çıkabiliyor yani.
Evet, çıkabiliyor onu aslında. Bu. Kendiniz de iteleyebilirsiniz. Evet. Belki de aynı BIOS'u alıp AMD yani tarafında yaptılar bunu. Yükleyeceksiniz ve daha hızlı kullanacaksınız. Firmalar bunu yapıyor. Eğer kağıt üstünde bazı değerler eksik kalırsa başka yerlerden tamamlıyorlar bunları.
Psikolojik olarak rahatlatmaya yoluna gidiyorlar.
Aynen. Ekran kartı piyasasında bir diğer durumda var ki AMD tarafında yeni kartlar bekleniyordu. 290X, 290. 280 konusunda kullanıcılar heyecanlıydı. Çünkü aslında 290X'e falan ucuz diyoruz ama ucuz değiller yani.
Tabii
yani. Yani tam 500 dolar, 400 dolar rakiplerine baktığım ucuz kalıyor ama gel ver desen gider konsol alırım. Ne vereceğim yani, o parayı yani şimdi.
Şu an 400 dolar dediğimiz, ucuz dediğimiz karta PlayStation alıyorsun.
Evet, PlayStation 4 alabiliyorsun. İşte burada kullanıcıların, aslında PC kullanıcıların en çok iyi göstereceği kartın biz 280 olacağını düşünüyorduk ki AMD burada bir sürpriz yaptı ve eski 7900 serisindeki GPU'yu birazcık daha böyle elden geçirerek kullandı ve aslında hiçbir yenilik sunmayan bir 280 gördük. Ne DirectX 11.2'ye destek veriyordu,
True Audio yoktu.
Benzer teknolojilere altyapısı hazır değildi ve Mantle devreye girdiğinde de ne yazık ki burada bir hızlandırma sunamayacaktı. Şimdi gelen dedikodular gösteriyor ki aslında AMD'nin GPU yetiştirememe kaygısından dolayı 280'in ilk revizyonunu böyle çıkarttı. İkinci revizyonda değiştirilmiş 280 ile beraber bütün bu 290'daki özellikleri 280 kullanıcılarına sunacağı da söylentiler arasında. Eğer böyle bir şey yaparsa 280 yılın kartı olur herhalde.
Öyle olacak. Zaten bu 280'de kullanılacak yeni mimari aslında daha önceden bir görüldü. 7790 adı verilen bir kartta Bonnier mimarisi, yani Graphics Core Next'in 1.1. sürümünü AMD gösterdi ama o hiç orada TrueAudio'dan falan bahsetmedi çünkü. Büyük açılışa 290'a sakladılar ve sürücülerde de zaten aktif olmadığı için doğal olarak kimsenin haberi olmadı durumdan. Bakıldığında şimdi asıl o 1.1 Graphics Core Next mimarisini kullanan GPU'yu 7970'in GPU'suyla eşleştirip, yani daha fazla shader ünitesi koyup şu anda 280'e koyuyorlar ve aslında şimdi asıl 280 oldu diyebiliriz.
Evet, gerçekten ciddi anlamda yenilenmiş bir kartla karşı karşıya kalacağız. Ben 280'in gerçekten fiyat bandı düşünüldüğünde başarıya ulaşacağını düşünüyorum bu yenilenmiş versiyonuyla.
300 dolar altında ciddi bir alternatif
olacak. Ama işte kullanıcılarda da bir şey olacak. Kutunun üstüne bakacaksınız arkadaşlar. İşte DirectX'in üst sürümünü, True Audio'yu arayacaksınız. Öyle satın alacaksınız artık. Yapacak bir şey yok.
Evet, oyuncu tarafına baktığımızda Valve'in PC donanımlarını evimizin oturma odasına getirmeye çalıştığı Steam Machine'den yeni haberleri görüyoruz. Steam Machine'le ilgili en önemli haberlerden birisi Xbox 360'dan daha büyük bir kasa tasarımına sahip olacağı ortaya konuldu. Ama tabii baktığımız zaman normal bir PC kasasından daha küçük. Yalnız Valve'in burada yapmış olduğu değişik bir çalışma var. Donanımın bütün parçaları ayrı bir hava sahasına sahipmiş ve ayrı bir yere üflüyormuş. Yani grafik kartı ayrı bir köşede, işte GPU'su, CPU'su ayrı bir köşede olacakmış ve bu şekilde ısınma problemi yaşanmayacakmış. Yapılan bu teknik ilk bakışlarda i7-4770 işlemci ve Titan ekran kartının bulunduğu en üst seviye Steam Machine'ler kullanılmış. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz yani bu donanım?
Bu ilk açıklandığında ben heyecanlanmıştım. Dedim ki yeni nesil konsollar PC altyapısını kullanırlar. Bunlar da büyük ihtimalle AMD ile beraber işbirliğine gidecekler. Onboard ekran kartlı ama doğru dürüst oyun oynayabildiğimiz sistemler göreceğiz diye düşünmüştüm. Hani Nvidia'da da yine orta seviye kartlar kullanırlar. Ama Steam Machine bir açıklandı. 400 dolar PlayStation 4, 1000 dolar Steam Machine. İçindeki sadece ekran kartının fiyatı yani o da. Bu titanlı model büyük ihtimalle 2000 dolara yakın bir fiyattır. Ne anlamı kaldı ki? Zaten ben Steam Machine alacağımı, stream edeceğim oyunları odama PlayStation 4, oturma odasına PlayStation 4, tuvalete PlayStation 4 alırım. Yine de para cebime kalır, bir de oyun alırım ondan.
Ya şey var ama Steam Machine farklı firmalar tarafından da üretilecek ve farklı fiyatlardan çıkacaklar.
Ama işte ilk açıklananların hepsi oyun oynatabilsinler diye 1000 dolar seviyesinde
yani evet, çok anlamsız. Aslında daha güzel donanımlar seçilebilirdi. Yani i7'nin çok yüksek bir versiyonuna gerek yok.
Gerek
şu anki konsollardaki baktığımız 8 çekirdekli Jaguar öyle çok ağım şahım bir işlemci performans sunmuyor. Onun yerine böyle güzel Haswell tabanlı 4 çekirdekli bir işlemci koyarsın. Yanına da bu GTX 760 civarında bir ekran kartı koysalar.
Ya da en kötü 770 koy yani. Hani 760 seni kesmedi. 770 koy. 770 de Nvidia tarafına performans yukarı.
770'in teraflop gücüne baktığımızda hem PlayStation'da hem de Xbox One'da zaten daha yüksek.
Yani kontrolcülere baktığımız zaman Steam kontrolcülerinin analog, bu trackpad dediğimiz analog bulunmayıp da yerine böyle mouse duyarlılığını hissettiren bölümlerin yerleştirildiği kısımların analog çubuklar kadar başarılı olduğu, hatta onlardan daha isabetli hareket edebildiğimizi hareket edebildiğimizden bahsetmişler. Yalnız kontrolcü üzerindeki diğer tuşlar, normal basabildiğimiz tuşlar tahmin edildiği kadar veya işte umut edildiği kadar başarılı değilmiş ve tuhaf hissettiriyormuş. Üzerinde daha çok çalışılması gerekiyormuş. Zaten gidecek tamamlanmış değilmiş kontrolcüler. Ya bilmiyorum, beni Steam her ne kadar bir PC oyuncusu olarak memnun etse de, tatmin etse de, ki şu anda kullanıcı sayısı 65 milyona ulaşmış durumda. Valve'in bu çalışmayla neyi hedeflediği aslında açıkça da belli oluyor. Linux tabanlı bir işletim sistemi kurarak oyuncuları Linux üzerine yönlendirmeye çalışıyorlar. Hani Windows'tan kurtarmaya çalışıyorlar, ama sizin dediğiniz gibi ne kadar başarılı olur? Yani PC oyuncusu ne kadar PC donanımını oturma şimdi odasına taşımak ister? Büyük
daha
merak
Linux'u
konusu.
Linux'u daha çok hani uygun fiyatlı makineyle eşleştiriyorsun. Neden? Lisans ücreti yok. Şimdi ben Steam için 2000 dolar verdikten sonra Windows 8 çakar kullanırım. Niye Linux'la uğraşayım ki yani?
Yani işte tartışma konusu, şey olur ne olur bilmiyorum. Mesela şey var, Steam Machine'de Linux tabanlı kullanılacak ama hani Windows falan da kurabiliyoruz. Benim aklıma şey geliyor mesela, yani Windows kuramasaydık ayrı ayrı işletim sistemleri arasında geçiş yaparken problem olacak mı? Zira mesela Origin'de de Battlefield 4 var, Titanfall falan gelecek. Bu tarz oyunları da oynayabilecek miyiz?
Tabii ki.
Yani bir sürü akılda soru işareti var.
Bir de bunların hepsi DirectX oynuyor. Linux'a geçti mi mecburen OpenGL çalışmak zorundasın.
Zaten çalıştıramıyorsun.
Çalıştıramıyorsun da yani.
Herkes şey zannediyor, Steam'in marketindeki tüm oyunlar orada çalışacak falan zannediyor. Hayır, öyle bir şey yok. Linux'a özel yazılmış olması lazım. Steam'in zaten yıllardır Linux versiyonu var. Gidin bakın. Oyunlar böyle belli başlı oyunlar
var. Evet, belli başlı. Ki en çok oyunu çıkaran taraf da yine var. Yani evet. Left 4 Dead'le, Team Fortress gibi oyunlarla destek sağlıyorlar.
Zaten deneme yanılma yapıyorlardır. Bunlar planı öyle iki günde falan yapmıyor.
Tabii ya, bir akşam oturup
teknolojiler hazır denler. Bunları sürmüyorlar piyasaya muhabbeti var. Yani bölüm muhabbeti
Amerika
var.
Amerika yapmış. Evet. Saç dökülmesine karşı
bekliyorlar
falan. İlacı hazır ama.
Bekliyorlar.
Işte, piyasa doysun, ondan sonra çıkaralım diye.
İşte peki buradan Walking Dead'e geçelim. Takip ediyor musunuz bilmiyorum ama.
Dizisini. Hastasıyız.
Ya, onlar o ara sıkıştı ya. Biri çok faydalı orası ya. Resmen maliyeti azaltmak için bir samanlıkta bölüm çekiyor.
Yani evet, hapishane mi olur? Tel örgüyle çevirilen hapishane mi olur?
Hapishaneye gittiler.
Yani oyununu takip ediyor musunuz peki?
Yok,
burada
yok,
dizisini çok yakından takip ediyorsunuz ama Walking Dead ilk oyunu arkadaşlar çok büyük ses getirmişti ve milyonlar satmıştı ilk sezonuyla birlikte. Telltale Games'in illa oynanabilirlik değil, hikaye ve hikayeye olan etkileşiminizle birlikte de oyunculuk deneyimin nasıl yaşanacağını gösterdiğini kanıtlamıştı. Walking Dead'in ikinci sezonu duyuruldu. Şimdi spoiler olmasın, ilk sezonda finalinde ne olduğunu söylemeyeceğim ama ikinci sezona arkadaşlar küçük kızımız Clementine'le devam edeceğiz. İlk sezonda açılışını yılbaşındaki ilk bölümüyle birlikte yapacak ve toplam 5 bölümden oluşacak. Zaten çıktığı yıl bunun en iyi oyunları arasında falan gösterilmişti. Ya baktığımız zaman hani Quantic Dream'in etkileşimli sinematik Heavy Rain veya işte Beyond Two Souls gibi oyunları var ama ben Telltale Games'i en son çıkan Wolf Among Us gibi yapımlarıyla birlikte de daha yakından tanıyorum. Çok daha başarılı bir hikaye anlatısına sahip olduğunu düşünüyorum. Walking Dead'de büyük heyecanla bekliyorum. 25 dolardan oyun satışa çıkacak. Ön sipariş
şimdi
ederseniz
%10'unu indirim. Tabletlerde falan oynadı insanlar bu oyunu ki aynı kalitede.
Grafikler falan diyoruz ama grafikleri de kötü değildi. Çizgi roman tadında, gerçekten de o dünyaya ait olduğunuzu hissettiriyordu. Zaten bir çizgi roman uyarlaması ki ikinci sezonda çizgi romanla daha içli dışlı bir oyun olacakmış. Büyük heyecanla bekliyoruz.
Yani ben büyük heyecanla beklemiyorum. Çünkü çok ilgilendiğim bir oyun tipi değil açıkçası.
Yani dizisi fena değil. Özellikle bir sonraki haftanın trailerini izlerken kesin önümüzdeki hafta çok aksiyon diyorsun. Var diyorsun.
Ya şey var.
Yarısından çoğu uykuda geçirdim.
Ya böyle seçim yapmayı seven, hikayenin sonuna etki eden, grafik roman tarzı oyunları seven insanlara. Mesela bir tane zombi ısırıyor adamı.
Sonra zombi oluyor adam.
Yok. Şimdi orada aynı filmdeki gibi şey sahnesi var. Baltayla kesebiliyorsun. Kesiyorsun ama onu öyle bir sahne yapmışlar ki her tıkladığında mouse'a adamı haşt huşt. Finalinde bir de onun bir işe yaramadığını görünce falan tuhaf oluyorsun. Yani dediğim gibi hikaye bazlı oyunları seven insanlara çok şey anlam ifade eden bir oyun.
Zaten çok büyük bir hasret vardı oyun dünyasında bu tip oyunlara. Şimdi fazla fazla gelmeye başladı. Evet. Özellikle bu bağımsız yapımcıların atayından sonra
tekrar bir değiş gördük. Telltale Games de bağımsız bir yapımcıdır ayrıca.
Evet, önemli gerçekten bu da. Donanım dünyasında Acer'a bakacağız. Acer önemli bir firma çünkü çok uzun süreler dizüstü bilgisayar liderliğini en önde götürdü. Sonra bir düştü, bir düştü. En son açıkladığı zarar hani uçuk miktar $446 milyon zarar açıkladı firma.
İnşallah.
Ve bu da CEO'yu tabii ki koltuğundan etti. JT Wang istifa ettiğini
açıkladı.
Abi
gelsin Türkiye'de simit sarayışına girsinler daha karlı olur.
Şimdi Acer tarafında şöyle bir durum var. Biz Acer'la konuşuyorduk. Hani diyordu ki neler yapıyorsunuz? Pazarlama nasıl gidiyor? Hani markanızı hiç duymuyoruz sağda solda falan diye zamandı, yıllar evvel tabii. Ya biz niye pazarlama yapalım ki? Aynı parayı ürünün fiyatını düşürmek için kullanıyoruz. Pazarlama yapacağımız bütçeyle ürünleri daha ucuz satıyoruz. Satış yapıyoruz, kullanıcıya ulaşıyoruz. Çok satıyoruz. Bu sayede birinciyiz diyorlardı. Gel gör ki sonra.
Ne oldu?
Bu iş çok ilerlemiyormuş demek ki. Ucuz satılan mal da bir yerden sonra arkadaşlar demek ki bir sıkıntılar yaratıyor kullanıcıda. Marka algısını tam oturtamazsanız, o markayı kaliteli bir marka, ben bundan ne alırsan alayım, güvende hissederim kendimi demezseniz, mesela Apple bunu çok iyi yapan firmalardan bir tanesi, duvara böyle bir tosluyorsunuz, bir daha kalkamıyorsunuz. Mesela aynısını HTC'de gördük. Firma kötü telefonları üretmedi ama bazı yollarda kullanıcıları yarı yolda bıraktı. Sensation üretti, Sensation'ın üstüne XL'ini üretti ama Sensation'a desteği full kesti falan böyle. Kullanıcı oradan bir soğudu, pil soğudu. Bir daha firma zaten toparlayamıyor ne yaparsa yapsın kendini.
Bir de baktığımızda Acer'ın hakikaten çok uygun fiyat, düşük fiyatlı dizüstü bilgisayarları var. Pahalıları da var. Karlılık genelde pahalı makinelerde daha yüksek oluyor. Ama adamın aklında biraz da ya bu zaten ucuz dizüstü bilgisayar markası diye kaldığı için gidip bir dizüstü bilgisayarına üst seviye 2500, 3000, 4000 lira vermiyor adam tabii. Yani orada
öyle
farklı vereceğiz
zaman farklı alternatiflere gidiyor zaten. Garip
yani marka olması ne kadar önemli olduğunu burada bir kez daha anlıyoruz herhalde.
Tabii ki önemli bir şey. Yani burada nasıl önemli? Sonuç olarak insanların gözünün önünde olmalısınız. Bir yerlerde olmalısınız. Sadece markette olmanız yetmiyor arkadaşlar. Ve sadece markette olmak, gözünün önünde olmak da değil. Sattığınız ürünün arkasında durmak tabii gerekiyor. Burada bazı sorunlar yaşarsanız biz Türk kullanıcısının çok markayı sildiğini gördük.
Evet.
Demek özellikle ki garanti sadece Türk kullanıcısı değil dünyada da.
Garanti sürecinde de zaten insanlara çok sıkıntı yaşatan firmalar oluyor. Ondan sonra o insanlar soğudu mu çevrelerine de söylüyorlar ister istemez. Yönlendirmiyorlar ve bu böyle bir zincir halinde yayılıyor.
Tabii canım, evet. Şehir efsanesi olarak böyle çağırıp insanların dinle dolanıyor.
Evet, devam ediyor. Şehir efsanesi dediğin talar. Bir şehir efsanesi de var. Şimdi Motorola da sahiplendi onu. Phoneblox isminde biliyorsunuz çok uzun zamandır konuşulan bir konsept var. Phoneblox'ta ne yapıyorsunuz? İşte ben telefonumu kendim yapacağım deyip ekranı ayrı alıyorsunuz, kamerayı ayrı alıyorsunuz, işlemciyi ayrı alıyorsunuz. Bu işlemci yavaşmış deyip işlemciye atıyorsunuz, yeni bir işlemci takıyorsunuz ve telefonunu sadece bazı bileşenlerin güncellenmesiyle yıllar boyu güncel kalabiliyor. Tabii bu sadece hayalde.
Tabii.
Motorola da bunu sahiplenmiş ve kullanıcılarda inanılmaz bir heyecan dalgası oluşmuş durumda. Hatta ZTE'den de açıklama geldi, biz de sahiplendik diye. ZTE'nin telefonlarını düşününce sahiplenmese de olur diyorsun ama son zamanda benzer şeyler denemiş. Şimdi arkadaşlar Phoneblox'ta biz kullanıcılara sorduğumuzda ne bekliyorsunuz diye diyorlar ki telefonların fiyatları düşecek. Şimdi düşünüyorsun telefonun fiyatının düşmesi neden düşsün? Çünkü modüler daha karmaşık yapıda bir telefona sahipsin. Diyor ki ben işte ekranı düşük çözünürlükte seçerim, modülü yüksek çözünürlükte seçerim, işte işlemcim hızlı olur falan filan böyle özelleştirme yaparım. Orada sorduğumuz soru şu. PC'ler biliyorsunuz masaüstü bilgisayarlar yıllardan beri modüler yapıda. Anakartı seçebiliyorsun.
Kafana göre takıl.
İşlemciyi seç, ekran kartı takma seçeneğin var, sabit disk istediğin gibi seç filan. Ama ne oluyor? Bir sene önce aldığın işlemciyi yine aldığın anakartı takabiliyor musun? Takamıyorsun. Teknoloji değişiyor, devir değişiyor. Teknoloji genelde eskiye çok uyumlu olarak değişemez. Çok eskiye bağlı kalmaya çalışırsanız bu sizi belli bir yerden sonra tökezletir, yavaşlatır. Bu yüzden teknolojinin sıçramalarında bazı ticari tabii kaygılar da olabilir. Çok ileri sıçradığında, teknoloji birdenbire hız kazandığında board'un, ona uyumlu ekran kartının, belleklerin değiştiğini görüyoruz. Kaldı ki bugün DDR2'lerden, DDR3'lerden, DDR'lar belleklerden bahsediyoruz. Bakın sadece bellekte bile kaç tane farklılık var. Yakında DDR4'leri tanıyacağız. Zaten GPU aynası aldı başına gitti. Yani PCI Express'lerin bile versiyonları var. Yani Phoneblox gerçeğe dönse bile bu sene aldığınız telefonun borduna büyük ihtimalle bir sonraki sene işlemciyi zaten oturtamıyor olacaksınız.
Veya takabileceğiniz şey 200 MHz daha fazlası olacak. Bir şey değişmeyecek. Yani ben işlemciyi ucuz tutayım ama gideyim ona 20 megapiksel kamera takmak
zaten
istediğimde
zaten işleyemeyecek
o işlemci. O görüntüyü işleyemeyecek. Yani onun da zaten bir sınırlandırmaları olacak. Kafana göre takılıp işte her şeyi düşük tutayım, benim sadece ihtiyacımı gören kısmı yüksek tutayım. O biraz hayal ürünü bence.
Aslında Enler burada şunu açıklayalım. Snapdragon 200, 400, 600, 800 diye gidiyor biliyorsunuz. Açın Qualcomm'un sitesinden speklerine bakın. O sayfalarda anlatılanlara bakın. Snapdragon 400'ün zaten işleyebileceği maksimum resim çözünürlüğü sınırlı. Snapdragon 200'de zaten adam sana Full HD video çekemezsin. İçindeki DSP ünitesi bunu kaldırmaz diyor. Sen şimdi ne yapacaksın? Snapdragon 200'de 40 megapiksel kamerayı aynı telefonda mı toplayacaksın? Zaten böyle bir şansın yok. Yani teknoloji zaten
yani bir de sensör büyüyecek. Şimdi kamera modülü için ayrılan yer belli. oraya sen gidip büyük sensörü nasıl takacaksın merceğiyle beraber? Dışarı mı çıkacak böyle, yukarı mı uzayacak? Enteresan şeyler olacak.
Ya enteresan şeyler olacak. Biz demiyoruz ki, şimdi bazı kullanıcılar şunu anlıyor. İmkansız diyorsunuz ama teknoloji her şeyi yapar. Yapar, yapar yapmasın ama sizin hayal ettiğiniz gibi kesinize çok yararlı olmaz. Yani bunu yapan firmalar sonuçta ticaret yapıyorlar. Geliştirdikleri ürünleri satmaları, bir sonraki ürüne satmaya başladıklarında işte o maliyetleri çıkartıp kârı sürekli maksimize etmeleri gerekiyor. Doğal olarak adam kâr edemeyeceği bir şeye girer mi yani sürekli olarak kullanıcı değiştirmeden telefonu yıllar boyu kullansın?
Yani sen ondan sonra biraz sıkılınca yenisini al, işlemciye getir, ikinci el olarak sat bir de onu da 2 sene kullansın falan. Baktığında aslında cihazların ömrü, teorik olarak parçaların ömrü uzayabiliyor ama kimsenin hiçbir üretici işine gelmez bu.
Evet, zaten parçaların birbirleriyle çok fazla uyumlu olması lazım. Hani bu yüzden
bir de işin yazılım kısmı var. Bugün Android'e bir güncelleme geliyor. Bakıyorsunuz uyarlanması yeni bir telefona kaç ay sürüyor? 3-4 ay sürüyor. Şimdi bunun kamera modülünün driver'ı var, ses driver'ı var, osu var, busu
doğru
var, her
söylüyorsun.
Şeyi var. Yazılımı nasıl yapacağım bir de? Hani oradan Android'in setup'ına girip ben 20 megapiksel kamera taktım, 2 GB bellek taktım diye seçerek mi işaretleyeceğim?
Ya bugün Windows'ta 7'den 8'e geçiyorsunuz, bazı donanımları kullanamaz hale geliyorsunuz sürücülerinden dolayı ya da daha düşük performansta kullanıyorsunuz. Hani geçtim PC'de bu yılların hani makinesi, sürekli yani gelişen sistem.
Oyunları oynayamıyorsunuz.
Bir de bir sürü sensör var telefonlarda vesaire.
Yani ben şu an evimde, makinemde hem Windows 7 var hem 8.1 var. Niye? 8.1'de web kameram ve capture cihazım doğru dürüst çalışmıyor. Sürücülerini kurmama rağmen 7'deki randımanı vermiyorlar. Yarı hızında çalışıyorlar. Göya hani yeni teknolojiye geçtim.
Geçtim, evet.
Bunu telefonda düşün bir de.
Evet, buradan yeni bir Call of Duty Ghost oyununa
geçelim. Çok güzel bağladın tam.
İyi oldu ya, çok iyi.
Evet. Şöyle bir şey diyeceğim. Yani oyunun kendisi yeni. Teknik özellikleri falan yeni ama bazı işlemlerinin eskisi gibi olduğu fark edilmiş. Şöyle ki Call of Duty Ghosts'un zaten PC'deki sistem gereksinimleri çok büyük tartışmalara sebep oldu. İşte 6 GB RAM istemesi özellikle. Yalnız birkaç site ve birkaç kullanıcı bir test yapmışlar. Tamam, oyunu 6 GB'da açamıyorsunuz, hata veriyor. İşte fatal error falan deyip kapatıyor ama oyun açıldığı zaman da en fazla 1.2 GB'a kadar yükseliyormuş.
Bellek
kullanımı. Orada kalıyormuş. Başka bir şey yapmıyormuş. Herhalde adamlar şey dediler. Ulan zaten aynı oyun motoru, aynı hikaye, aynı terane. En azından sistem gereksinimlerini biraz fazla isteyelim de hani şey olsun.
Bir şey
yaptık sansınlar. Yeni bir şey yaptık sansınlar.
İyi fikir yapmış.
2 senedir yatıyoruz değil mi?
Evet, şöyle bir haber. Geçen gün ben de bizzat kendim girdim. Call of Duty Modern Warfare 2'nin finaliyle Ghosts'un açılışındaki bir sahnedeki animasyonlar birebir aynı.
Yok,
şimdi
artık
bunu aynı. İkisinde de adamları kaldırıyorlar, sırtlıyor, götürüyorlar. Şimdi bir kısım diyor ki ya Infinity Ward geçmişteki oyunlarına gönderme yaptı işte falan gibisinden. Bir kısım da diyor ki ya diyor şey yani çevre koruyucu yeşil hani geri dönüşüm yapmışlar falan gibisinden. Tabii burada tartışmayı ve arkadaşlara bırakıyorum. Oynayan arkadaşlara veya Call of Duty serisinin hayranlarına bırakıyorum. Bu bir gönderme midir yoksa Infinity Ward'un tembelliği mi bilemiyorum.
Ya şimdi Grand Theft Auto serisine bakıyorum. Oradan bir dem vuracağız çünkü burada bir rekor dedikodusu var. Saçma sapan bir açıklama var orada. Şimdi Grand Theft Auto'ya bakıyorsun. 1, 2 tamam. 3 diyorsun bambaşka bir oyun. 4 diyorsun bambaşka bir oyun. 5 diyorsun bambaşka bir oyun. Bir de ara oyunları var. Onlar da bambaşka oyunlar. Yani hiçbir zaman bir önceki seriye çok fazla şey yapmıyor. Hep bir şeyler katarak gidiyor oyun. Ama Modern Warfare serisine hani katılan şeyler genelde ek paketler gibiler. Yeni oyun diye çıkıyor bir de. Ek paket
yani evet, ek paketmiş gibi ismi bakıldığında oyuna da çok bir şey kattığını düşünmüyorum ve oyun aslında tarafına baktığımızda Modern Warfare'cılar var, bir de Battlefield'cılar var. Hani o FPS aksiyonunda insanların biraz da bölündüğünü
görüyoruz. Ya ben onları öyle bir şey zaten diyor. Hiç tasvip etmiyorum. Yani Battlefield'la Call of Duty'nin birbirinden tamamen ayrı oyun yapıları var. Ki zaten şey. Call of Duty'yi alan oyuncular da tamam aslında hikaye olarak da sürükleyici hikayeler sunuyorlar her seferinde. Multiplayer daha fazla oynanıyor ki arcade oynanış benim de çok hoşuma gidiyor. Ancak bir ilginç haber daha var Call of Duty Ghosts'la ilgili olarak. İlk çıkış haftasında şöyle bir açıklama geldi Activision'dan geçtiğimiz günlerde. İlk başta 24 saat içinde 1 milyar dolardan fazla sattı denildi ki bu GTA'nın çıkış
800 milyon dolar
kendinden daha fazla gibi gözüküyor. Bayağı bir haber oldu. Ardından hemen Activision bir açıklama daha yayınladı. Ya dedi işte bu satış rakamı değil. Sadece bizim dağıttığımız oyun sayısının maliyeti. Hani satarsa ne ala gibisinden ki maalesef Call of Duty Ghosts Black Ops 2 kadar da satamamış durumda.
Şimdi bu nasıl bir fanatikleri gazlama stilidir? Tamam ben anlamadım yani dağıtıyorsun sen daha satılmamış oyunu. Diyorsun ki bir de yazılım yani bu. Ne olur ki onun maliyeti raftaki maliyetinden yani. CD dağıtmışsın. Diyorsun ki benim dağıttığım oyunun şey, toplam tutarı 1 milyar dolar satarsa ne güzel.
Ya şimdi rekor kırıyorum. Yani düşünün, onlar da şeyin farkındalar zaten. Bizim bir hayran kitlemiz var. Bununla övünecekler. Arkadaşlar yayınlayın. 1 milyar dolar sattık hadi hep beraber.
Tabii ilk dedik o bile alanda alıyor. Diyorlar ki bakın çok bekleniyormuş, gidip alalım diyecekler.
Tabii yani aslında bu...
Kandırmaya yönelik bir hareket.
Ya bu toplu şey var. Ben sana diyeyim. Blizzard'ı da aldılar, ondan sonra batırdılar firmayı. Paragöz şey yaptılar. Evet. Oyun firması yaptılar yani.
Ya tabii ki.
Diablo 3'le beraber değil mi?
Yani sonuçta bu insanlar şey değil. Yani ticari düşünüyorlar. Mesela baktığın zaman Beyond Good and Evil diye bir aksiyon macera oyunu vardı. PlayStation 2 döneminde. Efsane bir oyundu. Bütün otoritelerden adamlar yani 10 üzerinden 10 aldılar. Ubisoft diyor ki benim için diyor hataydı. Niye hataydı? Diyor, satmadı oyun diyor. Adam zaten düşünce mantığı ticari olarak düşüyor. Senin benim gibi düşünmüyor. Ya şimdi senin anneannen çorap ürünüyor, ayakların ısınsın diye. Elin oğlu üretiyor, satsın para kazansın diye deliniyor 2 gün sonra. Aynen satma şimdi.
Bir daha satayım
sonra. Yani farklı şeyler. Ya ticari düşünüyor bu adamlar. O yüzden yani bilmiyorum, bana şey gelmiyor. Yani çok satıyor olması bir ürünün bence alınmasına sebep olmamalı. Ya ona kalsa Pokemon X'ye 3 milyon sattı. Ben de bir Pokemon hayranı olarak onunla oynayayım. Arkadaşlar hadi gidelim alalım mı diyeyim. Yani herkese hitap eden oyun farklıdır.
Ya farklıdır tabii ama bu tarafta ben bir Battlefield sever olarak, ben çünkü biraz ağır kanlı bir adamım.
Ben de Battlefield'ı daha çok
hani
seviyorum.
Hani orada seviyorum. Ben yatarım biraz da, biliyor musun? Yattım mı kalkmam.
Camper.
Camper'a da gel. Tank mank bulacağım ki.
Var ya bu köşelerde kenarda zaten.
Kendimi.
Her kutunun altına bakmak lazım üstü oynadığınızda.
Ya öyle şey yani. Canım yani daha önce de dediğim gibi yani Call of Duty çok hızlı akıyor. Yani onda şey yapamazsın. Hemen respawn oluyorsun, tırt vuruyorsun, ölüyorsun, kalkıyorsun. Yani çok ayrı oyunlar. Ben şey yapmak istemiyorum yani. Battlefield ile Call of Duty'yi karşılaştırınca
ayrı oyunlar. Şimdi ben Call of Duty'yi de çok oynadım. Ama Modern Warfare'i oynadım ilk çıktığında.
Evet. Ben senden satın almıştım.
Evet. Benden, hatta bizim tanışmamız öyledi Taha'yla. Görüyorsunuz yani. Benden bir şey alırsanız editör daha iyi olursunuz. Yani öyle bir adamım. Nasıl bir şeyse artık. O zamanlar tabii Taha editör değil. O zamanlar veteriner. Neyse. Oyun şöyleydi. Zevk için giriyordum. Yani Battlefield'e öyle giremiyorsun biraz. Ben Call of Duty'ye girip böyle birkaç el atıp çıkıyordum. Çok hızlı geçtim.
Tabii tabii. Hani hızlı arcade dediğimiz olay söz konusu burada. Battlefield'da o girdi miydi? Obliteration'da geçen gün 1,5 saatte çıkamadım. Ha o tarafa git, ha bu tarafa git vesaire.
Ya bir de uzak yerde spawn oluyorsun. Allah Allah taşıt burada oh, git de böyle 5 dakika 10 dakika yürüdüğün
İşte mobil spawn yani. Falan kullanacaksın artık, yapacak bir şey yok. Buradan birazcık korkutucu bir habere geçmek istiyorum. Nintendo'nun 3DS uygulamasının, Nintendo 3DS üzerinde bir uygulaması vardı. Sohbet ve birbirine mektup gönderme amaçlı ki arada insanlar birbirlerine resim ve çizimlerini falan da gönderiyorlardı. Swapnote, diğer adıyla Letterbox denilen bir uygulama.
Hacklar Nintendo
çok daha felaket bir şey. Nintendo geçtiğimiz günlerde apar topar bütün dünyada bu uygulamayı rafa kaldırdı. Nintendo 3DS'i artık girip kullanamıyoruz. Ve bunun için işte uygunsuz fotoğraflar çekilerek insanların birbirine gönderdiği
çoluğa
falan söylendi.
Çoluğa çocuğa şey mi, pornografik fotoğraf.
Japonya'dan bir haber geldi. 40 küsur yaşında bir adam demek de istemiyorum ama işte Swapnote'u kullanarak birkaç kişiyle böyle, her ne kadar friend code gibi bir Nintendo'nun böyle koruma usulü uygulaması var. Biz her ne kadar da yakınsak da neden böyle bir uygulama yaptıklarını görüyoruz şimdi. 11-12 yaşındaki iki çocuğu kandırıp onların, ya şimdi çocuktur, ya çıplak fotoğraflarını göndermesini sağlamış. Yani çocukları kandırmış. Bir başka şahıs da yine bir çocukla tanışıp, kız çocuğuyla tanışıp otel odasına götürüp tecavüz etmiş. Bu Japonya tarafından gelen iki farklı haber.
Tamam da şimdi bu olay şöyle garip. Adamlar kandırmış dersen o zaman bu bütün iletişim ağlarını kapatsınlar. Bugüne kadar bütün iletişim ağlarını kullanarak birçok iş yapıldı. Burada yani, Nintendo'nun suçu ne?
Ya Nintendo'nun suçu yok da Nintendo bu uygulama aracılığıyla insanların tanıştığını fark edip, yani kandırıldığını fark edip toptan kapatmış. Bu Japonya'da yaşanan bir olay ama bütün dünya üzerinde zaten muhafazakar bir oyun firması diyoruz her zaman Nintendo için.
Bir tane telefon sapığı dadandı diye Türksel'in işi bırakmasına falan benziyor bu
ama
yani.
Ama burada hani işte şöyle bir görsel olarak şeyler de işin içine giriyor. Mesela buradan telefondan nasıl 11-12 yaşındaki bir çocuğa ulaşabilirsiniz ki? Ya biraz daha zor olur ama burada Nintendo'nun kullanıcı kitlesini ele aldığımızda zaten genellikle çocuklar, genç kız çocukları falan.
Bir de öyle pin numarası ama şey, kabul etmezsen olmuyor
yani,
da enteresan.
Ya büyük ihtimalle gibi. Ne yapıyor? Giriyor bir foruma. Orada çocuklar diyor ki hadi şu oyunu oynayacağız, birbirimize ekleyelim falan diyorlar. Oradan adam mı?
Pokemon oynayacağız muhabbetiyle giren çocukları
yani,
sakandır.
Yani gerçekten de çok ürkütücü bir şey yani. Hani fotoğraf alma verme zaten yakalanıp işte çocuk pornografisinden dolayı o resimleri alan adam tutuklanmış. Öteki tecavüz edenler zaten hapsi boylamışlardı.
Yok şimdi tamam, olaylar çok kötü. Hani kimse bunları savunamaz. Hani hiçbir şeyi yok. Ama ben burada Nintendo'nun tutumunu çok anlamadım yani.
Onlar işte ya biraz direkt kapatıyorlar şeyi
bir
yani.
Ebeveyn sistemi oluşturup şayet o cihazı kullanan çocukların ebeveyni izin verdiği kişiler dışında kimseyle konuşmasına engellemek.
Hazır yük getiriyordu deyip servisi mi kapattılar? Ne yaptılar acaba böyle bir şey var?
Zannetmiyorum. Ya çok da keyifli bir servisti açıkçası. Biz de arkadaşlarla birbirimize mektup gönderiyorduk.
Tekrar açılmayacak mı yani şu anda yeni bir güvenlik?
Yok zannetmiyorum. Nintendo öyle kapattı mı kapatır. Öyle diğer firmalara benzer.
Çünkü o zaman cihazı satın alırken o servis var diye sana vaatte bulunuyorlar. Şimdi alıyorsun.
Yani evet ama yani. Özür diledik. Kusura bakmayın. Rafa kaldırıp diyorsun.
Enteresan bir durum. Bilmiyorum yani benim çok yani tabii ki yapılanlar kötü ama Nintendo'nun suçu olmadığı için servisi kapatması bana saçma geldi.
Yani birazcık işte sert önlemler almışlar.
O zaman Facebook'u kökten kapatsınlar yani.
Yani orada da kim bilir ne
şeyler dönüyor. Neler böyle kaç tane haber görüyoruz yani. Enteresan durumlar var. Şimdi çok beklenen bir haber var. Galaxy S3'e Android 4.3 geldi.
Kurdum.
Kurdum mu? Kurdum. Evet, güzel. Ender zaten birebir kullandığı için biliyor.
4.2.2 felaketti. Zaten sızdırılan resmi olarak çıkmadı orom hiçbir zaman. Evet, bellek kullanımı atladılar. Yerlerdeydi. Şimdi 4.3'te telefon bir kendine gelmiş diyorsunuz.
Zaten grafik sürücünün güncellenmesi bence en önemli ayrıntılardan evet. Bir tanesi. Grafik performansı arttırılmış cihazın. Ant Plus desteği getirilmiş. Ant Plus, ANT Plus diye geçiyordu. Ant Türkçesini okuyoruz ama. ANT mi demek lazım herhalde? ANT Plus. Çünkü ANT Plus deyince de yarı Türkçe yarı İngilizce oluyor. Neyse. ANT Plus desteği sayesinde spor cihazlarıyla daha düşük güç tüketimiyle artık iletişim kurabiliyor. Biliyorsunuz Android 4.3 ile beraber Bluetooth'un o düşük güç tüketim modu desteği de gelmişti. Artık bunu da kullanabiliyorsunuz. Tabii hani genel olarak ben burada bazı özelliklerin de desteğini yaptım ki unutmayayım diye Galaxy Gear desteği geldi. Galaxy Gear biliyorsunuz akıllı saat ama Note 3 için çıktı ve sadece Note 3'ü destekliyordu dönemde. Şimdi bu destek genişletilmiş oldu. Ve klavye kilit ekranı, sesli fotoğraf özelliği eklenmesi gibi klavye ile kilit ekranındaki değişiklikler falan da şu var. Hani Note 3, S3 kullanıcıları çok sevinmiş olmalı. Bir sürü şey değiştirmişler telefonu.
Evet, bayağı bir taze kan oldu telefon için. 4.1.2'de kalmıştı telefon dünya genelinde. O da bazı sıkıntılar yaratabiliyordu ve bence 4.1.2 ROM'u da çok rahat çalışan bir ROM değildi.
Yani her zaman söylüyoruz Android sürümü değil de ROM'un stabilitesi önemli. Evet. Samsung orada zaten kendi de itiraf etti. Donanım konusundayız ama yazılımda berbatız.
Evet, o touch feed zaten bir sıkıntıydı. O touch feed'de zaten bayağı bir güncelleme yapmışlar arka tarafta. Kodu daha verimli hale getirmişler. Kaynakları çok daha az kullanıyor ve telefonun genel olarak seri çalıştığını hissedebiliyorsunuz.
Şimdi hızlı hızlı bitirmek istediğim haberler var burada birkaç tane. Üstünde çok fazla konuşulmasına hani böyle gerek yok gibi. Çünkü Dell'in 4K monitörü işte $5000 fiyatıyla piyasaya sürülmüş.
Güzel.
Hani, güzel hayırlı olsun. Aman güle güle kullansın diyorsunuz. Geçiyorsunuz. Yeni ekran kartları şu var. Hani 290X ve 780Ti'ye baktığınız Nvidia tarafında bu monitörle oyun oynatırlar. Tamam bazı oyunlarda yavaşlarlar Crysis gibi
ama. $5000 çok ama ya. Yani. Monitör için.
Şu gerçekten çok fazla. Biz oyunculara zaten şu anda en fazla 2K monitörleri tavsiye ediyoruz. Bir diğer haberimiz ise İsviçre'de araştırmacılar her koşulda uçabilen bir top geliştirmişler. Şimdi uçan robot diyorlar ama videodan izliyor izleyenlerimiz bildiğin top yani.
Ya hani böyle fantastik filmlerde falan olur ya uçan küre olur takip eder. Ha,
seni
böyle,
takip eder.
Takip eder. Işıklar mışıklar ya. Onun uçan mekanik cinsini yapmışlar.
Yani çarpıyor ediyor sağa sola üstündeki kafes sayesinde kendini koruyor. Yere düşse bile devamlı hareket edebiliyor. Ters dönse bile yeniden havalanıyor.
Evet içindeki mekanizma çünkü kürenin içerisinde döndüğü için.
Hacı yatmaz tadında bir şey.
Aynen öyle. Hani pozisyonu düşerse düşün. Pervanesi yukarı bakacak şekilde kendini ayarlıyor. Evet,
hacı düşmez diyelim.
Hacı düşmez.
Yatmaz değil de. Ama tabii ki o şeye bir çomak sokarsan tabii Türk mesela. Usulü bir daha uçabiliyor mu bak. Ya bu uçuyor mu böyle filan diye bir
koruyan çerçeve.
İple mi duruyor bu havada?
Değil mi? Tokat pokat böyle şut top gibi böyle alıp şut çekmeye çalışan falan olur. Tabii ağ yapısı o küreyi oluşturan beşgenler arasında boşluk olduğu için hani dalmalı ağacın yaprağı maprağı girerse büyük ihtimalle cihaz uçamayacaktır pervaneye
takılır
ama
kalır yani. Orada.
Hani böyle ne bileyim ağacın gövdesine, kapıya, arabaya marabaya çarptığında, duvara çarptığında bir şey olmadan
yok,
devam edebiliyor.
Yok stüdyo içinde falan eğlenceli bir şekilde uçurabiliriz böyle
cihazı. Birbirinin kafasına çarptırabilirsiniz arkadan.
Sal üstüne. Son haberimiz ise Google Play tarafında hep Google Play'i eleştiriyorduk biz ne diyorduk? Ya bir türlü bunlar servislerini Türkiye'ye açmıyorlar vesaire diyorduk. Kitap servisini açtılar sağ olsunlar. TL üzerinden kitap satıyorlar. Bir tane Türkçe kitap yok.
Evet o içerik biraz zayıf.
Ya ben şeye dikkat ettim Ender. Online kitap fiyatlarına bakıyorsun. Bildiğin piyasadaki kitapla aynı fiyat.
Çok yüksek ya anlamsız.
Online kitapların en büyük sıkıntısı Türkiye'de bazı Türkiye'deki kitap yayıncıları da hani dijital olarak kitap satmaya başladılar ama baktığınız zaman sizi cezbeden bir şey yok. Aynı tas aynı ama 30 lira 28 lira. Ne anladım ben
bugün
bu işten?
Bugün mobil sektörde oyunların en fazla satılması sebebi uygun fiyatta $1 $2 basıyorsun alıyorsun yani acımıyorsun düşünmüyorsun.
Ya bu kitap yayıncıların işini ne bitirir? Bu online kitap işi biraz daha popülerlik kazandığında nasıl oyunları kendiniz ya da programı evde geliştirip atıyorsunuz. Kitabı da kendiniz geliştirip atabildiğiniz anda
kitap yayıncıları
o iş değişecek. Ama tabii o işin de şöyle bir riski var. Ne olacak? Ender kitabı yazacak. Ben alacağım üstüne. Hop Mesut Çevik. Bir tane daha uygulama.
Yaparsın.
Ben de yazıyorum işte.
öyle bir şey olabilir.
Bir bakın kitap 20 kişiyi dönmüş. En sonunda kalmış.
Evet. Buradan kısa kısalarınız bittiyse ben de kendi kısa kısalarıma geçeyim.
Geçtin zaten. Devam et sen oradan. Al gazı.
Evet. Titanfall PC, Xbox 360 ve Xbox One dışında kesinlikle başka bir platforma gelmeyecekmiş. Bundan kasıt PlayStation 4. İşin garip tarafı yapımcı Respawn'ın bundan haberi yok ve PlayStation 4'e de yaparız gibilerinden bir açıklama yapmışlardı. Ya biz EA'nin Microsoft'la özel bir anlaşma yaptığından haberimiz yoktu, kusura bakmayın falan dediler ama devam oyunu falan olursa PlayStation 4'e seve seve yaparız dediler.
İkincisini PlayStation 4'e yaparız, 1080p oynarsın.
Büyük ihtimalle ben zaten PC'de deneyim edecektim bu oyunu. Bilmiyorum arkadaşlar, eğer siz de Titanfall alacaksanız, oynayacaksanız ya PC ya Xbox One tek tercihiniz olacak diye gözüküyor. Buradan daha önemli bir habere geçelim. Capcom tarihinin en çok satan oyunu desem size ne dersiniz?
Yani şimdi Capcom Resident Evil serisidir.
Onimusha'lar, Devil May Cry'lar, yani Street Fighter'lar, Resident Evil.
Yani Street Fighter 2 falan değil mi? 2 turbo.
Şu an kopya çekebiliriz.
Yok, kopya yok.
Hangisi tala?
Şöyle şu gözlükleri çıkarayım. Resident Evil 5.
5 en rezil versiyon. Hatta yani, tamam yani rezilliğin başladığı versiyon diyeyim ona ben.
Yani
4'le birazcık kendini sukoyu vermişler ama 5'le.
Resident Evil 4 evet Resident Evil oyunu gibi değildi ama oynanış dinamikleriyle bu neslin başlangıcına da ilham olmuş bir yapımdı. Aa diyorduk yani tamam Resident Evil değil abi ama keyif veriyor falan yani. Diyorduk. Ya Resident Evil 5 Afrika'ya gidiyorsun. Afrika kabileleri, adamlar ellerinde mızraklar falan. Kimisi
yok,
böyle
akıllı
bir
zombi diye bir kavram hayatınıza sokan.
Ya böyle bir timsah geliyor gidiyor. Ya tamam bu tarz şeyler
zora
vardı ama.
Zora düşen kendine basıyordu iğneyi yaratan.
Ya burada önce de biz ikisi bile konuştuk da kurgunun böyle şey yapmaya başladığı zaman, böyle saçmalamaya başladığı anların Resident Evil 5 ile başladı. Resident Evil 5'in satış rakamı arkadaşlar 6,5 milyon.
İşte ismin değeri burada hep diyoruz ya. İsim yani.
Marka niye Resident satıyor? Evil 6 bundan daha beter bir oyun oldu diyoruz ya. İşte yani serinin en çok satan oyunu hem de firmanın en çok satan oyunu Resident Evil 5 oyununca al o zaman deyip adam son ayarlarına getirmiş. Resident Evil 6'da 5.2 milyon satmış. İkinci en çok satan oyunu Street Fighter 2. 6.3 milyon satmış. Yine
oyuna tahmin ediyordum aslında ama müthiş bir oyun zaten.
Evet buradan diğer haberimize geçelim. Gran Turismo 6 tahmin ettiğimiz gibi Türkçe menüsüyle birlikte gelecek arkadaşlar. Sony Türkiye'yi burada tekrar takdir ediyoruz.
Vallahi ellerini öpmek lazım. Gerçekten oradaki adamlar çok uğraştılar.
Yani Beyond Two Souls en son altyazılı olarak gelmişti. O da çok başarılı. Last of Us keza.
Ve yani oyunlar satmıyor hala. Yani çok istedikleri kadar yüksek adetlerde satmıyor.
Satmıyorlar evet.
Yine yani ona rağmen yatırım yapıyorlar. Kesinlikle. Yani. O potun altına giriyorlar. Bu mevkileri için de risk. Yani o işi başlatan insanlar için de
kesinlikle.
Risk.
Hele hele yani Microsoft'un Türkiye'ye girip de hiçbir parmak şey oynatmadığı demek istiyorum. Bir ortamda Sony Türkiye'yi takdir etmek lazım. Son haberimiz de Metal Gear Solid 5'ten geliyor arkadaşlar. Phantom Pain öncesinde Ground Zeroes isimli ön hikaye oyunu ilkbahar 2014 yılında 2014'ün ilkbahar aylarında çıkış yapacak. Bilmiyorum Metal Gear Solid takipçisi misiniz? Oradan KN'ye sallıyor yani ama tam Metal Gear Solid
yeni nesil konsollarla beraber zaten ilk deneyimlenecek oyunlardan bir tanesi
şöyle
oldu.
Bir şey var. Yeni nesil konsollara dijital olarak gelecek. $25 civarı. Eski nesil konsollara yani Xbox eski nesil değil mi? Mevcut nesil konsollara Xbox 360 ve PlayStation 3'e hem kutulu hem de dijital olarak
ya
gelecek.
Ya şimdi git YouTube'dan videosunu izle sonra Xbox 360'da oyna falan ama yalan olur ya. Yani hem yeni nesil hem eski nesilde olacaklar bilmiyorum. Eski nesilde almak.
Ya bu saatten sonra ne bileyim ya o kadar Watch Dogs'u falan izledikten sonra gidip de yeni nesilde oynarsın. Yani eski yani, nesil kesinlikle tercih etmesin.
En azından satarsın elindekini.
Bir de zaten mevcut nesil dediğimizde bayağı bir eski 7-8 senelik donanımları var artık yani güle güle abi hadi güle güle.
Gerçekten yeter artık. Oldu. Yeter artık diyoruz son nesile yani son nesilimiz şu anki elimizdeki aletlere ve programın da sonuna geliyoruz arkadaşlar. Umarım sizler için eğlenceli bir bölüm olmuştur. 2 hafta sonra geldi tabii. Bir hafta ara verince 2 evet, haftada bir program oluyor. Kusura bakmayın geçen hafta yetiştiremedik ama o zaman da size güzel incelemeler sunduğumuzu düşünüyorum. Yine sürpriz bir videoyla kapanışı yapıyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın.
Hoşça kalın. Four tangos holding the president hostage. You are clear to engage. Remember, boys, no points for second place. Hear that, ladies? I just got the green light for this op, so rack 'em and crack 'em, boys. We're going in hot.
Run. I'm so ready for this.
High speed, low drag, baby.
I knew I brought you on the team for a reason.
Worry about yourself.
I'm gonna use the skull for this one.
You're insane. I like that, but you know that I've been clearing out that room before any of you even get shot out. You might as well just put your guns away now. All right, we go on my mark. One, two, mark.
Let me a breaching charge.
guys, this isn't how SEAL Team 6 would have accomplished this mission.
Oh, that doesn't seem right.
What the heck? How does this work?
Freddy, this is so stupid. What just happened? I don't know what you guys are talking about. I'm having the time of my life. Hey, go down.
Man, screw this. I'm finished. I'm done.
We should restart, guys. I want to restart. Can we restart?
Don't even talk. Just because you guys suck at this game doesn't mean you can complain about it.
All right, I'm going to take the president to the extraction point. I'll see you losers later, okay?